Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Ceri Sadık.
Evet, bu hafta reklamları konuşacağız Cemil. Söz sende.
Reklamlar deyince önce sana sormak istediğim şey şu. Böyle aklında kalan ikonik reklamlar geçişine.
Reklam geçişi mi?
Reklamdır. Evet, mesela reklam. Bir program izlersin. Reklamların gireceğini 90'larda, 2000'lerin başında. Kanal D'nin mesela böyle sayfa gibi değişirdi o D'si. Dönerdi, reklamlar gelirdi mesela. Reklam yazardı eşek kadar ekrana. Hani böyle insanların reklam olduğunu bilmesi için. Hatırlıyor musun? Mesela geçişte şöyle şarkılar çalardı. Dın dın dın dın falan böyle bir şeyler çalardı. Mesela ha, Sine 5 var mıydı? İzledin mi Sine 5?
Biz fakirdik Celil. Sine 5 tabii ki izledim.
Abi kimlerle program yapıyoruz? Sine 5 vardı abi bizde. Şey yapardı işte, bir papağan çıkardı. Böyle guk guk guk bir şeyler yapardı. Böyle bir ses gelirdi. Onun özel bir sesi vardı böyle. Büyülü bir sesi vardı ve yine eşek kadar reklamlar yazardı. Bunları bilmiyor musun abi? Bu?
Ya biliyorum da hiç dikkat etmemişim. Bu arada sen bu soruyu sorduğuna göre senin böyle bir cevabın var ki onu söylemek için bana yalandan soruyorsun. Sen direkt
Evet, ben zaten hani sana söylemek istediğim bir şeyi sen de dikkat etmiş misin diye paylaşmadan önce sormak istedim.
Ya hiç hatırlamadım.
Benim Kanal D'nin var gerçekten. Kanal D, Show TV'nin falan eski şeyi vardı. Böyle siyah, beyaz ve sarı bir logosu vardı.
Evet, onu
hatırlıyorum. Onu hatırlıyorum böyle. Onun reklamlar şeyini hatırlıyorum. Bir de Sine 5'in o papağan olayını çok severdim. Bir de Sine 5'te o zaman böyle hiçbir yerde olmayan filmler falan olurdu. Mesela Matrix falan ilk oraya gelirdi, anladın mı? O zamanlar 2000'lerin başı, Matrix çıkmış daha TV'de, ilk Sine 5'te. O reklam geçişleri falan. Bana böyle sinemayı sevdiren bir platformdu. Eski Netflix.
Reklam deyince nedense senin aklına klasik Türk reklamları geldi. Biz biraz 90'lar çocuğu olduğumuz için muhtemelen hatırlayacağımız reklamlar da 90'lar reklamları olur. Şimdi Dünya Kupası başlıyor. Ve Dünya Kupası başladığında en çok dikkat ettiğimiz şey o ünlü futbolcuların çektiği ve genelde böyle Pepsi falan reklamları olur. Onlardı sanırım. Onları severdik. Ama onun dışında da 90'lar reklamları gerçekten güzeldi. Sonrasında yine o fabrikasyonun hep aynı tipmiş gibi geliyor bana şu anda.
Ne var aklında kalan reklam?
Bak, bir sürü var. Bir, 7 gün reklamı. Takmayacaksın, tak açacaksın. Bunu mesela hatırlarım. İki, Aganigi Naganigi.
Aganigi Naganigi.
Özkan Uğur'un yaptığı. Onun dışında bu Türksel reklamı vardı. Yılmaz Erdoğan yılbaşı gecesi bir davetten çıkıyor. Orada bir ayakkabı boyacısı var. Küçük, sevimli bir çocuk. Topaç bir çocuk. Ondan sonra ağzıyla telefon sesi yapıyor. O aklıma geldi. Onun dışında...
Bu tıraş bıçağı reklamlarından falan vardı.
Ali Destero mu?
Ali Destero vardı aynı.
Evet. Yani 90'larda öyle reklamlar... Bir de çok fazla reklam dönerdi o dönemde. Bilmiyorum şu an hala öyle mi? Bu arada ben televizyon hiç izlemiyorum. Televizyonun bile bağlı değil.
Bizim de televizyon bağlı değilim.
Ne ya sadece, evet ya Celil. Gerçekten bu kadar podcast yapa yapa birbirimize benzedik.
Hiç ya, televizyon bir şey geldi, yönetici geldi, yok dedi çanağa bağlayacağız falan dedim, istemez. Bir de onun bir havası var, biz televizyon izlemiyoruz defol falan. Onun bir havası oluyor dedim.
Ya mesela Dünya Kupası başladı. Ben bilgisayarımda izliyorum.
Ben de bilgisayarımda.
Önemli maç olunca bir televizyona bağlıyorum.
Favorin kim?
Sanırım Brezilya ya. Çok
Katar'dasın.
Ama
Brezilya, bizim de Brezilya.
Fransa ve İspanya'da hiç boş takım değil. Dün akşam Portekiz izledim. Onlar da hiç fena değildi. Çok sürpriz bir takım gelmeyecekmiş gibi geliyor.
Brezilya olabilir.
Düşük profili takımlardan en beğendiğim de Fas'tı.
Belki. Ya da futbol programı olsak ya. Bundan sonra mesela her hafta futbol konuşuyoruz.
Yalnız konumuz çok... Ya reklam aslında çok konuşulacak şey var ama böyle...
Tıkandık mı?
Bir yere odaklanmadan...
Ben sana reklam deyince benim aklıma böyle yine dediğin o tamam klasik reklamlar geliyor ama şeyi düşünüyorum. Mesela bana hakikaten ürünü hatırlatan reklam ne? Atıyorum Doritos reklamları. Cem Yılmaz'ın, tamam mı? İşte oğlum insan yiyecek bunları. Böyle eşek kadar cipsler bilmem ne. Hani eğitim şart diye bilmesi. Arabaya alın.
Bunlar film gibiydi bir de.
Film gibiydi ve o zaman daha öncesinde böyle bu tarz çok yoktu. Sonra mesela Çelik reklamı var. Tamam, Ben Çelik, Arçelik, Şafak Sezer'le. Şafak Sezer bekçi falan. Mesela ilk Arçelik reklamı o. Çelik'i ilk gördüğümüz robotu ilk gördüğümüz.
Benim için mesela o bir şey ifade etmiyor.
Ama yok, şöyle bir şey var. Bak, markayı hatırlatıyor bana. Benim için bir şey ifade etmiyor bunlarda. Atıyorum, ben Doritos reklamlarını da sevmiyorum. Mesela şeyi hatırlayamıyorum.
Benim için
Hiç
ifade
var mı
ediyor
Cem
Doritos.
Yılmaz'ın yine?
Ben Doritos'u mesela bekliyordum. Hani acaba bir sonraki reklamda nasıl olacak diye bekliyordum. O
tek
esprileri
güldüğüm o şey, insan yiyecek bunları. Oydu o zaman tek güldüğüm. Mesela şey vardı. Kit vardı. İşte
Opet.
Ha? Opet.
Opet
ha? Bak mesela ilk etapta hatırlayamadım şeyini. Ama hiç unutamadığım bir reklam var. Çocukken ortaokulda televizyonda izledim ve bir daha hiç unutmadım.
Sucu çocuk.
Ağrı vız vız vız, ağrı vız vız vız, Ege balyımız. Ve iki tane kukla arı bir kavanoz balın etrafında uçuşarak dans ediyorlar. Kukla ama. Hani böyle bayağı Edile Büdü'deki gibi düşün. Oyuncak iki tane arı bu müzik eşliğinde şarkı söylüyorlar. Bu kadar daha kalitesiz. Bu kadar daha zekasız olup hayatım boyunca asla unutmadığım görüntüsünün aklımdan çıkmadığı bir reklam mesela. Çok saçma.
Hiç, hiç,
ve
hiç
ben bunu söylediğimde abi Ege Bal reklamı evet ya diye bana çok katılan insan oluyor.
Hiç hatırlamıyorum. Ne Ege Bal'ı hatırlıyorum. Arı
evet.
Vızbız'ı da Cem Yılmaz'ın Her Şey Çok Güzel Olacak filminden hatırlıyorum.
Yok bak, hatırlayanlar lütfen Kemal'e yazsın.
Ya,
bana yazmasına çünkü ben zaten hatırlıyorum.
Yazmalarına gerek yok. YouTube'a açıp bakarım yani. O kadar da aciz değiliz YouTube'a giremeyecek.
Hayır hayır. Hayır, onu demek istemiyorum. Hani çok fazla hatırlayan var. Sen hatırlamadın okey de. Çok fazla hatırlayan var bu reklamı. Çok fazla bilen var, onu söylüyorum.
Lanet
ben değil. Yalnız değilim yani.
Tamam okey. Sucu Çocuk vardı bak mesela. Garanti Bankası'nın. Sanırım müziklerini Melih Kibar yapmıştı.
Yok hatırlamadım.
Çocuk önce bir tane şey satıyor, limonata satıyor, sonra para alıyor, sonra şeyler koymaya başlıyor, tabure koymaya başlıyor, işi büyütüyor vesaire. Müzik çok böyle hoştu.
Ürünü başka bize hatırlatan, böyle aklımıza kazınan ne var? Bu klasik yabancı reklamlara girelim o zaman biraz.
Ya çok geniş bir konu ama herhalde en ikoniklerden birisi 1984 reklamı Apple'ın.
Neydi ki?
Oo.
Hepimiz biliyoruz. Bak mesela sen bir söyleyeyim mi? Ege Bal reklamı şu an şu söylediğin örnekten daha fazla bilinmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum.
Dostum 1984 reklamını nasıl bilmezsin? Bir kere 1984 romanını biliyorsundur diye tahmin ediyorum.
Evet biliyorum.
Orada bir Big Brother var. Ve
evet.
O Apple reklamında da bir grup insan sanki 1984'ün içindeymiş gibi bir ekranda o Big Brother konuşur. Sonra bir kadın gelir koşarak. Ve elindeki sanırım bir balyoz gibi bir şeydi. Ekrana fırlatır ve o adamı hani o ekranı yok eder. Oradan da Apple'ın ismi çıkar. Hatta Fortnite, Apple'ın Fortnite oyununu biliyorsun, bilgisayar oyunu.
Evet.
Apple'ın store'undan çıkartıldı. Tam bilmiyorum neden çıkartıldığını. Yine aynı reklamla da karşılık verir. Çok bir benzerini animasyon şeklinde tekrardan çekmişlerdir. Çok da yeni yayınlandı. Şu anda da zaten Elon Musk Apple arasında büyük bir kavga dönüyor.
Evet. Twitter'dan takip ediyoruz.
Onun da etkisi var. Bak aslında şimdi 90'lardan çok bu noktadan tartışabiliriz. Gerçekten reklamlar o kadar hayatımızın içine girdi ki biz de mesela aslında influencer sayılırız. Hatta influencer'ız. Yani bir şekilde içerik üretiyoruz ve insanlarla bunu paylaşıyoruz ve bizim bunun hayatımızı devam ettirebilmemiz için reklam almamız lazım. Çünkü parayla aslında yani asıl hizmeti verdiğimiz insanlardan bir para talebimiz olmuyor. Ve bu reklam bağımlılığı, bütün işimizi reklam üzerinden gidiyor olmamız aslında bizim içeriklerimizi de etkiliyor. Geçen gün bana mesela bir mesaj geldi. Neden popüler filmleri analizini yapıyorsun? Çok seviyoruz sayfanı ama neden hep popüler filmler? Ki ben mesela klasik ama hani günümüzde o kadar bilinmeyen filmleri paylaştığımda bile etkileşim alamıyorum. Beni bu reklam mantığı, like mantığı, izlenme mantığı maalesef içeriklerimi de şekillendiriyor. Aynısı senin için de geçerlidir muhtemelen. Biliyorsun sen şu anda hangi sayfanda neyi paylaştığında etkileşimi alacağını, neyi evet. paylaştığında almayacağını. Ve bu da aslında...
Ama ben mesela artık şey yapmıyorum. Ben ilk başladığımda hep tabii ki de popüler şeyleri anlatayım. Hani sayfa önce hem onların arşivleri oluşsun hem de daha çok kişinin önüne düşsün diye daha ünlü sanatçıları anlatıyorum ama... Şimdi belli bir seviyeye geldik artık, hani 380-2000 oldu ve günün belli saatlerine çok önemli, herkesin beğenebileceği bir eser ve hiç kimsenin bilmediği daha dip köşede kalmış başka bir eser. Ama benim işim senden daha kolay. Çünkü bir eseri kısaca da uzunca anlatmak benim tercihim oluyor ve insanlar sonuçta çok sanat tarihiyle ilgili detaylı film kadar, sinema bilgisi kadar derin bir şey olmadığı için benim verdiğim kadarını okey oluyorlar. Ve bir şeyler eklemek isteyenler de çok paylaşımcı oluyor ve gelip kendileri mesela diyelim ki ben bir resim paylaştım hakkında iki satır bir şey yazdım. Biri geliyor 10 paragraf bir şey, bilgi paylaşıyor altında. Ben de adama ya da kadına teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için diyorum. Ama senin durumunda şöyle bir şey var. Sen film anlattığın için ve herkes şu anda ya kimle konuşursam konuşayım şu anda ben de bunu yapıyorum ya. Sinema konuşuyorum mesela. Sinema ile alakan var mı? Hayır, bir izleyiciyim ama çocukluğumdan beri izlediğim için kendimi orada atıyorum. En azından görsel hafıza açısından çok şey hissediyorum. Anladın mı? Bir sahneyi görsem tanırım. Hani bizim hava attığımız şeyler budur ya. Ve böyle insanlar bazen uzmanından iyi bildiklerini düşünüyorlar. Bu bende bile oluyor. Sende ne kadar oluyor hayal dahi edemiyorum.
Çok olmuyor aslında. Dediklerine katılıyorum bu arada. Ama hani şöyle de bir kısım var. Daha çok bu benim içerikleri paylaştığım insanlarla ilgili değil de bulunduğumuz sistemle ilgili bir şikayetim var. Benim verdiğim örnekten diğer şeyi de bakalım. Biz aslında atölyeler düzenliyoruz ve atölyelerimizin reklamını yapmak için bu sayfaları açtık, değil mi? Sen de ben de
Aslında bu
aslında.
bölümü de kendi reklamımızı yapmak için çekiyoruz.
Evet. Bu yüzden yaptık. Hani aslında biz içerikler paylaşalım, reklam alalım ve hayatımızı böyle idame ettirelim diye yapmadık. Ama şöyle düşün. Diyelim ki sen milyon dolarlarca bir yatırım yapıyorsun bir firme. Dolayısıyla onun geri dönüşümünü sağlaman lazım. Ve mecbursun insanların o keyfine göre, beklentisine göre bir içerik üretmekte. Veya bir kanal düşün. Sen diyelim ki kanal değilsin. Mecbursun orayı idame ettirebilmek için, o kadar insanın maaşını
Tabii.
ödeyebilmek için daha popülere oynamak zorunda kalıyorsun. Böyle bir sıkıntı var. Mesela bu işle uğraştıkça onları da daha anlamaya başladım. Maalesef kötü bir sistem. Siz özgün çalışmalarınızı ortaya koyamıyorsunuz. Asıl yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Çünkü benim sayfam şu an işte 100 bine yaklaşıyor. İnsanlar bana daha çok saygı duymaya başladı. Ama o sayfaya ulaştıran kadar mesela daha çok popüler şeyler paylaşmaya başladım. İçeriğimin kalitesini düşürmüyorum ama daha popüler olmak zorundayım. Ve bu bir yerde de
Belli bir
acı
süreden
verici.
sonra şey de yapabilirsin dediğim gibi. Atıyorum hani günde iki paylaşım yapıp bir tane böyle daha dip köşede kalmış. Bir tane böyle popüler
Ama hep
dengeleyebilirsin.
bunun hesabının kitabını yapmak zorundayız işte.
Ama oranın sana getirisi için zaten bunu evet yapmak zorundasın. Çünkü oranın sana getirisi zaten insan. Yani oradaki ben influencerlıktan öte ben orada daha çok insan kazandım. Yani nasıl diyeyim? Yazılarla artık insanların hani şey yapıyor. Senin gerçekten takipçin oluyor. Anladın mı? Sen orada bilgiyi influence ediyorsun. Aslında biz bilgiyi daha çok bilgi kürasyonu yapıyoruz. Yani bunu yaptığımız için hani ürün satmıyoruz biz. Ben mesela atıyorum hani geçen bölümün sonunda dedim ya perdeciyi reddettim. Benim oradaki perdeciyi reddetmem aslında benim yaptığım işe ters. Çünkü etik olarak bakılınca da perdeyi paylaşmam ters. Benim bir karar vermem gerekiyordu ve ben reklam almamaya karar verdim. Oranın bilgi paylaşan bir yer olmasını istedim. Ya ben ne yapıyorum? Eğitim yapıyorum, değil mi? Sanat tarihi eğitimi yapıyorum. Kendi adımı aslında orada nasıl resim anlatabildiğimi insanlara sunuyorum. Diyorum ki bir de bunu birebir de size haftada bir gün 2 saat boyunca anlattığımı düşünün. Aslında orada sen de ne kadar iyi film analizi yapabildiğini gösteriyorsun. Ve zaten seni gerçek sinema sever kitle takip ediyor. O yüzden sen arada derede kalmış biraz daha böyle ne bileyim belki bir sanat filmi bir şey yorumlaman senin yine o eğitimlerine, film analizlerine gelecek insanları etkileyecek. Yani sen bu anlamda bunu yaparak işini yapmış oluyorsun. Zor da olsa kendini de tanıtmış oluyorsun.
Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi çıkış amacım oydu. Mesela bana da şöyle özellikle son dönemlerde şey reklamları geliyor. Mesela Amerika'ya birilerini yollayan, bir eğitim için yollayan bir firma vardı. Benle iletişime geçtiler. Böyle böyle sana reklam vermek istiyoruz dediler. Hay hay dedim ama ben sadece şöyle reklam veriyorum. Sinemayla bir bağlantısı varsa senin ürününün, bir benim onu beğeniyor olmam lazım gerçekten insanlarla paylaşabilmem için. İki de sinemayla bir bağlantısı olması lazım. Mesela dediler ki hayır olmaz. O zaman ben de kusura bakmayın dedim. Hani çünkü beni takip eden insanlar sinema ile ilgili paylaşımlar yaptığım için
aslında yapılabilirdi de yani niye hayır demişler ki, çok güzel şeyler yapılabilir.
Ben onlara özel içerik yazmayı teklif ettim ya. Hiçbir şey yapmayacaklar. Ve diyorum ki ben senin reklamını yapsam zaten etkileşim de almayacaksın. Yani ben neden bir sinema sayfasında böyle bir şey göreyim ki? Ben diyorum ki hem sinemadan bir bilgi vereceğim. Belki de şey mesela işte Amerika'ya göç eden filmler, hani ana karakterlerin Amerika'ya göçü, Amerikan rüyasını anlatan filmler mesela, bunlarla ilgili bir yazı hazırlayıp. Ya
terminali bile koyarsın atıyorum, anladın mı?
Bir sürü film var ya. In America filmi var, American Beauty filmi var. Amerika'da yaşayıp da yine o, hoş onlar biraz eleştirel, onları koymam çok mantıklı olmazdı ama.
Ya bunu ben de yapmaya çalışıyorum. Sanatla alakalı bir şey, kaliteli bir şeyse ya da hani bir, böyle bir eğitimse vesaire, bunları paylaşıyorum. Ama perdede paylaşmıyorum. Ya da atıyorum tişört, Van Gogh basılı tişört, mişört. Hani hiç bu konulara girmiyorum. Hiç parası marası önemli değil yani.
Evet yani o da çok önemli. Hani sadece para kazanacağım diye de.
Tabii canım. Hani dediğim gibi.
Çünkü bir marka kurduk biz aslında.
Dediğim gibi biz orada bilgi paylaşıyoruz. Biz orada hani kendi bilgimizi insanlara, kendimizi tanıtıp biz bu şekilde bir konuyu böyle anlatabiliyoruz. Katılmak istiyorsanız buyurun gelin. Bunu yapmaya çalıştığımız için ben mesela sayfayı kurduğumda böyle bir amacım mı vardı? Hayır. Sayfanın böyle bir amaca hizmet edebileceğini benim fark etmem 3 yıl sürdü. Hani insanlar şey diye görüyor. Hani sanat tarihinde buraya ilk kez sen girmişsin. Takipçi yapmışsın. Birisi bana şey dedi. Ya çok iyi öngörü dedi. Yani bunu takipçi yapıp daha sonra eğitimler dedim ki yanlışlıkla oldu. Yani zaten hiç kimse şey düşünmez abi. İşsizliğin olduğu bir dönemde kimse atölye seminer yapmıyor. Ben bir sayfa açayım, 80-90 bin takipçi edineyim, daha sonra bunu nakde çevireyim, bilet satayım. Böyle bir şeyi hayal edemezsin zaten. Olunca birisi sana diyor ki ulan hani böyle bir şey yapabilirsin şu an, farkında mısın diyor ve sen orada uyanıyorsun. Ve işsiz olduğun için 3 yıllık işsizliğin sonucunda bir cesaret ediyorsun, giriyorsun. Bir işe dönüştü. Ben de sürekli olarak kendi reklamımı yapmaya başladım. Bir noktada hepimiz bunu yapmalıyız. Her işte. Yani adam bugün mesela sosyal medyayı iyi kullanan insanlar, o yüzden bir saygım oluyor. Adam atıyorum pilav satıyor, tamam mı? Yerel. Ama benim o kadar pilavcı dururken Eskişehir'de Keşfet'te önüme o düştüğü için ona gidebiliyorum ya. Hani belki lezzetli yapan 40 tane yer var. İşte bu artık hani insan çekme durumu. Herkes bütün, yani sen sosyal medyada herhangi bir 300 takipçili birinin de profiline girsen o da orada kendi reklamını yapıyor. Herkes şu an kendi reklamını yapıyor. Ve biz mesela hani bilgi satıyoruz. Dikkat edersen bu herkes kendi reklamını yaptığı için reklamların işleyişi bile değişti. Artık kimse eski reklamları izlemiyor. Bir dönem 90'lardaki reklamlardan o kadar sıkılındı ki şeylere girdi. Mesela Volkan Öge'yi bilir misin?
Biliyorum.
Volkan Öge'nin çok böyle ilginç, yaratıcı reklamları vardı. Tabii
Bates Motel Pro.
Evet, Bates Motel Pro, ama mesela oradaki reklamlar çok uzun olduğu için kabul edilmemiş. Ben bir röportajını dinlemiştim. Genelde kimse kabul etmiyor diyor. Daha sonra biz bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Viral oluyor diyor. Viral olunca bu sefer yine benim kapımı çalıyorlar diyor. Abi adamın yaptığı, atıyorum 10 iş varsa 9'u viral oldu zaten zamanında. Bu panda reklamları mesela hiç unutmam. Hani mesela o tamamen işleyişi değiştirip sosyal medya üzerine çevirmişti. Şu anda sosyal medya inanılmaz bir reklam platformu oldu. Ya televizyon reklamları falan hak getire yani.
Ama herkes bir yandan da çöplüğe doğru dönmeye başladı. Bir de sosyal medya için de konuşulan rakamlar gerçekten çok korkunç. Şey açısından daha avantajlı televizyona göre. Daha ölçülebilir. Ne kadar para verip neyi aldığını firmalar daha rahat görebiliyorlar. O yüzden daha mantıklı geliyor onlara. Ve insanlar gün geçtikçe daha çok sosyal medyada zaman geçiriyorlar. Bu arada reklam diyoruz da bu günümüzün meselesi değil. Mesela Salvador Dali çok önemli bir sanatçı değil mi? Tartışılmaz herhalde. Evet. Ama çok da müthiş bir reklamcı. Yani müthiş. Bir sürü.
Leonardo da Vinci de müthiş bir reklam.
Yani hepsi öyle yani. Mesela Van Gogh çok kötü bir reklamcı olduğu için öldükten sonra zaten değeri bilindi.
Tabii tabii. Yani o insan ilişkisi kötü olduğu için, reklamını tanıtımını yapamadığı için kötü olduğu. Hiç kimse, bak herkes şey zannediyor bir kere. Bütün ressamlar fakir zannediyor. Ben şimdi modern sanat atölyesinde sembolizm anlatıyorum. Bu hafta anlattım. Franz von Stuck'ı anlatıyorum. Villa Stuck vardı. Hani atölyeye ilk dersi hazırlarken dedim ki benim bunu göstermem lazım. Abi adamın Villa Stuck yazarsanız görürsünüz. İnanılmaz bir evi var o dönemde. Bu adam ressam. Saray yaptırmış kendine. Ve bu öyle dünyaca meşhur, çok çok önemli, sokaktan geçen herkesin tanıdığı bir ressam değil. Yani inanılmaz paralar kazanıyorlar. İnanılmaz bir sanat simsarlığı piyasası var. Bütün sanatçılar çok büyük varlık içinde yaşıyor. Ama Van Gogh yaşayamıyor. Zaten modern sanatla birlikte resim sanatı öyle bir dekorasyona doğru kaymaya başlıyor ki ilk daha izlenimcilikte Monet'in eserleri, o izlenim eseri, Louis Leroy diye bir sanat eleştirmeni var. Geliyor abi, diyor ki bu senin yaptığın resimler, izlenimci resimler duvar kağıtlarından farksız diyor. Aslında bu hakareti o yüzyılın sonuna doğru aslında o kadar benimsiyor ki modern sanat, ister istemez reklama dönüşen akımlar doğuyor. Ve bunları çok ciddi sanat felsefesi yapan akımların içinden doğurtmaları da çok ilginç. Mesela Dadaizm, pop art ilk çıktığında Neo Dada diye çıkıyor abi. Marcel Duchamp kafayı yemiş, ne alakası var diye. Çünkü hakikaten alakası yok. Pop art bir çıkıyor. Bak, pop art'tan biraz önce ne var? Bauhaus var. Bauhaus zaten bir artık endüstrileşmeye gidiş demek. Ve sanatçılar daha çok artık eşya tasarlamaya başlıyor. Abi sanatçı okulu Bauhaus bir okul ve o okulda nasıl iyi koltuk yaparız, nasıl iyi perde yaparız, anladın mı? Bunlar konuşulmaya başlıyor. Pop art'ı çalışan Roy Lichtenstein, Andy Warhol, bu sanatçıların hepsi ya vitrin desinatörlüğü yapmışlar ya da reklamcılık sektöründen gelmişler, sanatın içine girmişler. Yani sanatla reklamın ilişkisi Rönesans'tan beri çok güçlü. Ve ben bunu söylediğin zaman sanki böyle duygusal romantik tayfa çok kırılıyor. Ve ben onlara inat diyorum ki sanat eşittir para. Bugün bile sen gidip bir eser satın alabiliyor musun? Halk için mi sence? Asgari ücret alan insan için mi sanat? Günümüz dünyasında değil. Yani o zaman da değil.
Gidip de şimdi Picasso resmi alamıyorsun ama.
Hadi git al. Hadi Picasso'yu geçtim ya, senin çağında yaşayan, şu an atıyorum Türkiye'nin önemli ressamlarından birini git asgari ücretle git konuş, bu abi şu tabloyu ne kadar satarsın da atıyorum.
Niye komşunun, yani yaptığı, alabilir misin? Komşunun yaptığı yağlı boya tabloyu satın alabilirsin. O da sanat değil mi? İlle de çok,
evet, o da sanat ama işte reklam işte burada devreye giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında çok güzel bir soru sordu. Burada da reklam devreye giriyor. İnsanlar zaten o ürünü almak istiyor. O kişiye ait bir şey almak istiyor. Sanat, ama sanatın her zaman böyle bir ilişkisi vardı. Medici hanedanlığı para yağdırdı. Sforza para yağdırdı. Bunlar da Rönesans'ta oldu. Roma'ya geldiğinde kardinaller inanılmaz finanse ettiler sanatı. O zaman da sanat bir propaganda aracıydı mesela. Barok sanat izleyiciyi duygu yönünden etkilemesi için tasarlanıyor. Neden? Çünkü o dönemde protestanlık çıktı. Protestanlıkta imge yasağı var reform hareketiyle birlikte. Yani İncil, Tevrat sahnelerini yapmamalıyız diyor protestanlar. Katolikler de Vatikan'da tam aksine karşı reform hareketiyle barok sanatı finansal açıdan destekliyorlar. Ve o kadar destekliyorlar ki ressam sayısında inanılmaz, ressam ve heykeltıraş sayısında inanılmaz bir patlama yaşanıyor. Ve 1600'de Roma'da ressamlar hırsızlık yapıyor. Caravaggio nasıl çıktı? Hırsızlık, dolandırıcılık, kendi bedenlerini satıyorlar. Bunlar 1600'lü yıllarda Vatikan'ın dibinde, arka sokaklarında yaşanıyordu. Yani her zaman reklam önemliydi. Bir kardinal geldi, bir resmi mi beğendi? Tamam, onun hayatı kurtuldu. Bu modern döneme de farklı bir şekilde yansımış. Aradaki fark ne? Klasik sanatta her zaman, her derste verdiğim bir örnektir. Klasik sanatta, Rönesans'ta, Barok'ta sen sipariş alır, eser ortaya koyarsın. Aldığın siparişi ne kadar iyi yapıp ortaya koyarsan fiyatın o kadar artar. Ama modern sanatta sen bir sipariş almadan herhangi bir eser ortaya koyarsın. Ortaya koyduğun eser beğenilir ve sipariş alır. Yani ortaya bir ürün koyuyorsun, o ürüne talep oluyor. Örnek kübizm. Daha sonra da ne yapıyor? Bak, sanat tarihinin en üretken ressamı Picasso, 15 bin resim. Neden? Kübizm o dönem sanat piyasasının en pahalı ürünü. Doları anladın mı sanat piyasasının? Yani sen orada gidip, atıyorum sert örnek olsun, TL mi almak istersin, dolar mı almak istersin şu an, anladın mı?
Çok da hani, sert olmadı ya Celil.
Yani hani gerektiği kadar sert. Biz zaten sponsor alamamışız, reklam alamamışız, bari... Şey
sen
yemeyelim.
Evet, ona geldin. Sen
bari kayyum atamasınlar, anladın mı? Burada yarın Hasan Hüseyin diye bir iki tane adam çıkıp art niyet yapmasın ya. Kayyum gelmesin art niyet.
Ya derdim aynı ben. Şey sinema için de geçerli Celil. Mesela şey gibi düşünülüyor. Sanki sinema sanat tarihinden daha bağımsızmış gibi düşünüyor ama Sen diyelim ki bir film projen var. Bir, büyük yapım şirketini ya ikna etmen lazım veya bağımsız bir film yapıyorsan da fonları ikna etmen lazım. Orada da yine birilerinin karşısına geçip sunum yapıp kendini pazarlaman, projeni pazarlaman gerekiyor. Hem kendini hem projeni. Bazen ben de ilk başta şöyle düşünüyordum. Eskiden mühendistim ve mühendislikten çıktıktan sonra ki mantığım şuydu. Arkadaş ben yetenekliysem bu işi yaparım. Yetenekli değilsem okey derim. Eyvallah beceremiyorum deyip yoluma devam ederim. Ama sonrasında anladım ki bunun yetenekten de bağımsız bir şekilde network'le evet, ilerlediğini gördüm. Birilerini tanımıyorsan, birileri seni bilmiyorsa hiçbir şansın yok. Hiçbir şansın yok. Türkiye'de bu arada bunlar daha kolay. Çünkü sinema sektörü dediğimiz şey çok küçük. Hemen içine girebiliyorsun. Gerçekten de yaptığın çok ufak bir kısa film veya birkaç festivale gidiyor olman bile seni insanların tanımasına sebep olabiliyor. Geçen Ankara Film Festivali'ndeyken bir arkadaş geldi. Benim tanımıyordu bu arada. Herhangi bir Instagram sayfamdan veya podcast'ten. Beni mesela festivalde görmüş İstanbul'da. Hani o kadar aslında az festival, az topluluk var ki o yüzden de kendinizi gösterme şansınız daha yüksek. Ama dediğim gibi bir yerlerde olmanız gerekiyor. Birileriyle diyalog halinde olmanız gerekiyor ve kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Maalesef bu yaptığınız projenin ne kadar iyi veya kötü olduğundan çok bağımsız bir şey.
Yönetmenlerin şeyine hastayım ben. Yapımcı mı yapıyor artık onu bilmiyorum da. Yani onu satan adam yapıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bir film çektikten sonra eski ödül aldığı ya da çok başarılı olduğu filmi fragmanında öne koymak ya da hani afişinde bunu vurgulamak. Ya mesela bunu Nolan da yapıyor, anladın mı? Yeni film geliyorsa Tenet geliyor. Dark Knight triloji yazıyor.
Hani şeyin gibi
yani
mi?
Bizde de var ya ailenin yapımcısından. Adam artık mezar taşını yazacak ailenin yapımcısı diye. Hani kapı zilinde falan ailenin yapımcısı yazıyordu. Bilmiyorum, anladın mı?
O çok önemli bir şey ama sonuçta sen aileyi izlediysen ve çok beğendiysen demek ki bu filmi de izleyip beğenme şansın varı sana yansıtıyor. Bu da bir reklam.
Güzel bir şey ama bazıları çok abartıyor. Dedim ya mesela hani Ayla'nın yapımcısı mesela. O olay biraz abartıldı diye düşünüyorum.
Bu arada ben hala izlemedim o filmi. O adamın hiçbir filmi
şey yapıyor. Ben de izlemedim. Bir de mesela Oscar adayı olan filmlere Oscar adayıymış gibi muamele yapma vardır.
Çok güzel bir konuyu açtın Celil. Bu dünya, bu Türkiye'deki en nefret ettiğim konu ve insanlar da mesela iddia ediyorlar bana. Aa, işte mesela soruyorum. Şu andaki arkadaşlar buradan açıklıyorum. Oscar tarihi boyunca hiçbir Türk filmi en son o 5 filme kalamamıştır. Bunu lütfen belirtelim mi? Celil'in de biraz önce bahsettiği gibi o aday adayları. Şimdi onu da açıklayayım. Her yıl akademi ülkelerden bir tane film seçmesini ister. O yıl yarışmaya hani aday aday olarak o yıl yarışmada yarışması için ülkeyi temsil etmesi adına. Ve bunlar arasından da önce 9'a veya 10'a indirirler. En sonunda da finalde de 5'e iner film. Ödül töreninde de en iyi filmi seçerler. O yüzden lütfen ne Ayla, ne geçmişteki Eşkıya veya işte aklınıza hangi film geliyorsa aday aday olan filmler, bunların hiçbirisi bırak. Hatta şunu söyleyeyim. O en sonuna kalan tek film var. O da Üç Maymun, Nuri Bilge Ceylan'ın. Onun dışında Oscar'a yaklaşan filmimiz bile yok tarih boyunca.
Düşünsene Müslüm'ün çıktığını Oscar'da. Bir de adam çıkıp böyle Müslüm taklidi yapıp şey yapsa, böyle ödül töreninde bir şarkı patlatsa falan.
Allah'ını seversen. O kadar standart filmler ki. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu yıl seçilen film Tayfun Pirselimoğlu'nun Kâr filmi. Filmin iyi veya kötü olduğu ile ilgili bir yorumu paylaşmayacağım ama mesela Emin Alper'in Cannes Film Festivali'nde aday olan Kurak Günler diye bir filmi vardı. Neden o yollanmadı? Yani biz kendimiz zaten doğru düzgün seçemiyoruz. Üzerine geçmişler gerçekten o kadar kötü filmler Oscar için aday gösterildi ki çok üzücü.
Evet. Bizde öyle bir durum var ve pazarlamaya dönüştü. Yalan reklam. Yani Oscar aday adayını öyle bir tanıtıyorlar ki sen zannediyorsun ki Oscar adayı ve hakikaten dediğin gibi o konuyu yanlış bilen, hayır abi Oscar adayı falan. Hele biraz film milliyetçi bir yerden çalıyorsa böyle milliyetçi bir güruh geliyor, tamam mı? Böyle profillerinde Türk bayrakları, hayır bu film Oscar adayı, siktir git araştır falan gibi böyle ofansif bir dille konuya giriyorlar.
Bilmiyorum artık.
Araştırmanı öneririm. Klasik cümlemiz artık. Araştırmanı öneririm. Her şey yazasım geliyor.
Ben cevap da vermiyorum artık. Ya, o cehaletiyle baş başa bırakıyorum. O öyle olduğunu zannetmeye devam etsin.
İyi, ben bazen uğraşıyorum abi.
Kavga Sen yapıyorum. Bazen değil, her zaman uğraşıyorsun.
Twitter'da var ya, bir ara kavga etmediğim gün yoktu bir ay önce. Bir ay her gün kavga ettim Twitter'da herkesle.
Bu arada Celil en sonunda sayfasını tekrardan geri aldı.
Duyurmuş muyduk bunu? Bilmiyorum ama evet, duyurmuş olabilir.
Yani şey, çok uzun süre podcast'ta olmadığımız için yani o süreçte evet. Senin sayfan kapatıldı, 10-15 gün kapalı kaldı, sonra tekrar açıldı. Sen hatta yedek bir hesap açtın.
Hani evet, yedek hesap böyle... açtım. Sayfam kapandı, çok hastalandım, elime bıçak girdi. Bir son şey yaşadık, bilgisayarım bozuldu.
Bu arada bu bölümü geçen cuma günü dolduracaktık. Fakat bu sefer de ben hastalandım. Hoş, Celil de sağ olsun yazmadı. Kemal yapmıyor muyuz demedi.
Ben unuttum.
Olsun. Hani ben de ölüyordum o zaman. O kadar boğazım ağrıyordu ki konuşacak halim yoktu. Gerçekten üzerimizde bir şey var. Lanet var. Ben podcast'in üzerinde bir lanet var.
Bilmiyorum. Artık ama o perdeci abi bir kere daha yazarsa sanırım.
Perdeci abiye desene. Podcast'imize şey olmak ister misiniz diye sponsor.
Çok oldu ya. Olmazlar artık. Bir de adamı böyle biraz tersler gibi oldum. En sonunda çok ısrar etti. Konu da öyle kapandı. Bak şimdi aklıma ne geldi. Reklamlar konuşuyorduk ya biz. Tekrar konuya dönelim.
Tamam.
Mesela futbol dedik, reklam dedik ya, acayip futbol reklamları vardı bir ara, Pepsi'nin falan. Böyle Beckham'lar, Roberto Carlos'lar havada uçuyor.
Dostum konuya öyle girdin. Hiç sallamadın. Tamam mı?
Gerçekten
kesin,
mi?
Kesin o an başka bir şey. Sen ne anlatacağını düşünüyordun. O yüzden
aynen. Bir... Büyük ihtimalle ne diyeceğimi düşünüyorum ben.
Hadi anlat. Çok iştahlı girdin. Devam.
Ne kadardı ya. İşte Pepsi reklamları vardı. Roberto Carlos, David Beckham. İşte eski o fenomen Ronaldo falan vardı böyle.
Ne güzel günlerde değil çocukken, mi? Tam da bizim evet. Çocukluğumuza denk geliyor.
Bizim çocukluğumuz. Mesela çıkardık abi. Bizim arkada toprak bir saha vardı. Hala aynı tayfayla arkadaşız yani. Çocukluk böyle mahalleden. Toprak sahaya çıkardık abi. Herkes bir futbolcu olurdu. Bizim bir arkadaş var. Abi kapkara herif, tamam mı? Toygar böyle. Malatyalı, kendine Beckham derdi mesela. Ben Beckham'ım derdi abi. Ve Manchester United forması giyerdi. Böyle şeydi, hani ailesinin hiçbir şey esirgemediği çocuktu, anladın mı? Hotel 90 ayakkabıları vardı. Mesela hep onun topu vardı falan. Ve çok kötü oynardı. Hani biz mecbur oynatırdık onu. Ondan sonra...
Sen kim olurdun? Geri.
Abi ben Hollandalı forvet, Manchester United ve Real Madrid'de oynamış. Ruud van Nistelrooy olur.
Oo.
Yani öyle herkes gibi Beckham'ım, Zidane'ım diye gezmezdim. Biz kaliteli, boş beleşse. Ben çünkü hayatımda görüp görebileceğin en yeteneksiz adamlardan biriyim futbolda. Benim genelde futbol şiddet üstüneydi. Daha sonra işte halı saha maçlarında rakibi dövmek, kırmak üzere çağrılan adamdım. Menisküs yırtığım oldu. Ki Amerikan futbolda oynadığım için zamanında futbolu o yüzden daha sert oynuyordum. Ama daha sonra futbol kariyerimiz bitti.
Menüsküsü. Güzel, hayırlısı olmuş.
Bir futbol küçük menüsküsüm var. Futbolum bana
futbol bahşetti. Futbol dünyası için iyi olmuş.
İnsanlar futbol oynar. İşte Instagram takipçisi kadar parası olur. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamayı duydun mu sen? 500 milyon takipçisi var. Demiş ki işte hesabımdaki para Instagram'daki takipçim kadar. Bizim de menüsküsümüz var abi.
Eski sevgilisinden ayrılınca da şey demiş. Hangi sevgilisi hatırlamıyorum kadının ismini. Onu benim yüzümden takip edenler takipten çıksın demiş. Ve gerçekten 15-16 milyon, belki de daha fazla. Şimdi tam rakamı hatırlayamadım. İnsan takipten çıkmış. Öyle bir
abi Ronaldo ile Messi tarikat değil, devlet kurabilirler şu an. Yani o kadar güçlü figürler oldular ki. Ya, futbol çok seviliyor. Bizim ülkemizde çok seviliyor. Çok mok çıksa da.
Vay şimdi, be, onlar bile yavaş yavaş mesela ikisinin de son dünya kupası olarak geçiyor. Ki muhtemelen evet. Cristiano Ronaldo'nun kesin son dünya kupası.
Tabii.
Gerçekten de üzücü. Bir devir kapanıyor be.
Gerçekten öyle. Ve onun da mesela çok reklamları, clear'lar, şunlar bunlar. Yani futboldan kazandıkları kadar bir de futbolcularda da var aynı. Kendilerini ayrı bir pazarlıyorlar. Atıyorum herkes... kendine özgü bir gol sevinci yapıyor. Herif orada kendi, mesela neden? Çünkü FIFA oyununda o sevinç yapılıyor diyorum, anladın mı? Mesela çok iyi reklamını yapan herif vardır ya, şu Zlatan İbrahimovic. İşte derler ki eşine ne aldın doğum gününde diye sorarlar. O da der ki bir şey almadım çünkü onun zaten Zlatan'ı var. Hani böyle inanılmaz bir egodur ya o. Hani böyle kendi tanıtımlarını, reklamlarını yapıyorlar, çıkıyorlar, reklamlarda oynuyorlar. Adidas reklamları, Nike reklamları çok meşhurdur. Ama şeye girelim madem, hani bayağı erkek muhabbeti gibi oldu. Araba reklamları. Ama ben bir de Hülya Avşar'la ped reklamlarını konuşmak isterim.
Bu arada ikisi de benim ilgi alanım değil. Arabalar...
Yok, benim çok ilgi alanım. Ben evde posterlerini tutuyorum.
Hülya Avşar'la ped reklamının mı?
Evet evet. Hülya Avşar'la ped reklamları vardı. Uçakta mesela böyle bir şeyler oluyor. Pediniz bitti mi? Yok işte bende var falan. Çantadan çıkarıp verme durumları. Bir şey, öyle bir şeyler
Sen
vardı.
Sen reklamlarla niye ilgileniyordun? Hiç hatırlamıyorum bu arada bunları.
Ya ben seviyorum. Ben açıp izliyorum biliyor musun eski reklamları? Komik reklamlar falan izliyorum bazen. Alkışlarla.com vardı. Orada o kadar bir reklam dünyası vardı ki o site kapandığı için ben gerçekten yıkılmıştım yani.
Ya o nostaljik bir etki yaratıyor. Seni o dönemlere döndürüyor aslında.
Komik yani, ama bir de yaratıcı. Yani öyle. Çok basit şeylerle bizi hiç yani böyle unutamayacağımız şeyler izletmişler. Onu düşünüyorum yani.
Biraz önce ne yaptın?
Reklamlarında mesela araba reklamlarında şey vardır. BMW Mercedes atışması. Keşke düşünsen Mercedes sponsor olduğumuzu.
Horoz üzerinden yaptıkları bir reklam vardı.
Sonra ne vardı ya? Bak mesela bir tane BMW reklamı vardı.
Dostum Mercedes'ten sponsorluk istiyorsan bir mail atacaksın. Diyeceksin ki bizim böyle böyle bir sanat tarihiyle sinemayı birleştiren bir podcast'imiz var. Bu kadar takipçisi, bu kadar dinlenmesi var. Siz de bir sponsor olsanız ne kadar hoş olur diye yazacaksın.
Bir şey anlatayım mı? Bir gün biri beni aradı. Dedi ki Mercedes'te çalışır mısın dedi. Şaka değil bak, anlatayım madem öyle.
Bir dakika, ne zaman dedi? Bu işlere girdikten
tabii
sonra.
Tabii tabii. 2021'de geçen sene olmadı mı?
Ha evet, tamam. Geçen.
Ya beni bir arkadaşım aradı. Hadi madem öyle bir Mercedes hikayesi anlatayım. Bu arkadaşım da hani biraz şey gibi düşünebilirsin, menajer gibi düşünebilirsin ama böyle serbest çalışıyor. Biz onunla başka bir projede beraber çalışmıştık, iyi anlaştık. Çocuk da böyle sağ olsun beni seviyor. Bir iş olduğu zaman falan beni paslıyor. Ben de gidiyorum, çalışıyorum falan. Böyle birkaç işte güzel ve bayağı sükseli şeyler bana ayarladığı için sonra bir gün beni aradı. Abi dedi Mercedes'te çalışır mısın? Dedim ki bilmiyorum ki yani.
Hatta problemi çok... Oğlum nerede çalışacaksın Mercedes'te? Hatta mı çalışacaksın?
Ki, aslında dedi bir YouTube kanalı bir şey projesi dedi Mercedes'in. İşte burada bir arabaya bineceksin. Hem arabada test sürüşü yapılacak hem de sen bir şeyler anlatacaksın. Yani düşün böyle...
Van Gogh mu anlatacaksın?
Evet abi, öyle çok saçma bir şey istendi. Tamam dedim bu arada, sonra haber gelmedi biliyor musun? Onlar da sonra da fark ettiler çok herhalde. Yani acaba arabayla ilgili birini mi çağırsak? Hani acaba mühendis falan mı çağırsak abi demiş olabilirler.
Bence senle dalga geçmişler yani.
Yok yok, ciddi, hatta bayağı kaşesi falan konuşuldu. Söyleyeyim sana. Ama ondan sonra o proje kaldı. Ya yani böyle hani mesela şeye geliyor aklıma, konuyu değiştireyim. Çöl var abi, tamam mı? Çölde bir tane çöl roketi. Çöl roketi işte en yüksek hıza ulaşan araçlar var ya. O böyle çölde arkasından alevler saçarak gidiyor, tamam mı? İnanılmaz hızlı böyle uğultu falan çıkıyor. Ve kamera açısı bu aleti yandan alacak şekilde çekiyor, tamam mı? Yani o cihaz gidiyor ya, ses roketi. Sen onu böyle yandan geniş bir açıyla izliyorsun. O böyle gidiyor gidiyor gidiyor, sonra paraşüt açılıyor arkasından abi. Böyle pof bir anda yavaşlıyor, duruyor falan. Sonra kamera da duruyor. Kamera ama biraz geçiyor şeyi. Çöl roketini biraz geçip önden çekim yapmaya başlıyor. Sonra kamera duruyor. Sonra bir kapı açılma sesi falan geliyor abi. Bir tane böyle şey maskeli, yarış maskeli bir adam kamerayı eline alıyor. O çöl roketini BMW ile çekmişler. İzledin mi bunu? Mesela çok yaratıcı gelmişti bana hani o zamanlar, ki bu dediğim 2007-2008 falandır.
Ama bu hikayeyi anlatmam, bu reklamı anlatmam bana başka bir reklamı hatırlattı. Jean-Claude Van Damme'ın iki Volvo tırı arasında şıpagat açması.
Ha şıpagat, aynen. Onu da
hatırlıyorum. Ve onun bilgisayar efekti olmadığını biliyor musun?
Abi o zamanlar çok bilgisayar efekti yoktu. Bir de o herif onu yapabilecek.
O zamanlar dediğin o birkaç yıllık, birkaç yıllık belki şey.
Ben daha eski diye hatırladım.
Yok.
Doğrudur abi. Reklam. Yapmıştır yani. Ona bakarsan Tom Cruise da hala uçakların tepesinde geziyor. 100 yaşına geldi, devam yani.
Andropozlar mıdır nedir? Böyle yaşlanınca başka şeylere vuruyor herhalde.
Abi yani. Geçen bir tane videosu düşünüyorum abi. Bir talk show'a katılmış. İşte bir uçak sahnesi varmış. Uçağın dışına çıkıp yürüyecek miymiş? Ne işte öyle.
Tom Cruise'dan bahsediyorsun değil mi?
Evet. Güvenlik görevlisine sordum diyor. Film ekibinin güvenliğinden sorumlu adama sordum diyor, böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Maalesef Tom, hani böyle bir şey asla yapamayız. Hani senin de can güvenliğin tehlikeye girer demiş. Peki ne yaptın diyorlar. Güvenlik şefini kovdum, yerimi aldım diyor. Öyle. O herifle devam ettik diyor. Yani böyle o da aynı manyak tiplerine devam.
Tom Cruise mu, Brad Pitt mi?
Brad Pitt.
Şey çok ilginç. İkisi de neredeyse aynı. Hoş, Tom Cruise biraz daha yaşlı. Daha 80'lerde daha popülerdi.
Bir de
Brad
Vampir
Pitt.
Günlüklerinde beraber oynamışlardı. Mesela
Evet,
Brad
Brad
Pitt daha
Pitt.
iyi vampir olmuştu.
Ya onu bilemem. O dönemler bence Tom Cruise daha iyiydi de, yıllar geçtikçe Brad Pitt kesinlikle çok daha
Tom
önemli.
Cruise çok güzel film. Bak, Tom Cruise'un gençlik filmlerini çok seviyorum. Gençlik filmleri dediğim Kapkan falan değil. Şeylerden bahsediyorum. Adını unuttuğum filmin.
Rain Man mesela.
Rain Man. O değil. Rain Man çok iyi ama şeyden bahsediyorum. Jack Nicholson'ın oynadığı filmin hiç
Birkaç
adı.
iyi adam.
Birkaç iyi adam. Mükemmel film. Gerçekten bence iyi performans. Çok aşırı iyi performans dedi. Orada filmi götüren Jack Nicholson ama. Hani şey, Tom Cruise'un o filmlerini çok seviyordum. Eyes Wide Shut falan. Oralara kadar her şey çok iyiydi. Abi ondan sonra Görevimiz Tehlikeli bir girdi. Adamın
Görevimiz
içinde
Tehlike 95 yapımı. Bu arada 99'da Magnolia'da falan da oynadı. Yani böyle dramalarda.
Vanilla Sky'da da oynadı bu arada.
O
O
97 yapımı.
97'de değil mi? O aralar Vanilla Sky'da da oynadı ama bence Görevimiz Tehlikeyle birlikte hani adam demiştir ki ben bu 10 yıl içerisinde yavaş yavaş artık bu aksiyon sektörüne gireyim
2000'lerden
gireyim.
sonra, yani 90'lar değil ama, yani ilk Mission Impossible değil ama ikincisinden sonra özellikle senin de söylediğin gibi direkt adam aksiyona dayadı sırtını. Bence iyi de
Evet.
yaptı. Yani ille de böyle şey olmak zorunda değil.
Farklı bir şey oldu ama hani aynı bokun laciverti dersin ya, işte Jack Reacher izliyorsun ya, aynı işte Görevimiz Tehlikeli aynı.
Brad Pitt ise tam tersini yaptı. Özellikle 95'te Saw'ın filmini kabul etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü o iyi, sevimli çocuk imajını yıkıp daha böyle karanlık karakterler de oynamak istedi. Bence
Evet.
kariyerini çok güzel kurguladı Brad Pitt.
Kesinlikle öyle.
Çok başarılı filmleri imza attı. En büyük şansı David Fincher'la çalışıyor olması. Yani hem Seven hem de Fight Club'da oynaması onu 2000'lerde bambaşka bir yere koydu. Şu
Ya
anda hala
mesela
önemli filmlerde oynuyor.
o kadar güzel filmleri var ki abi Brad Pitt'in. Yani hani Fight Club dediğin gibi, Seven öyle. Hani onun dışında adam birçok külliyata girdi çıktı. Bir
Hadi
ara
söyle.
Hollywood
Üç tane
filmine de
daha say.
bulundu.
Şimdi öyle birçok şey aklına
Hayır şey
gelmedi.
sayıyorum da, yok yok, mesela hani zombi filminde bile oynadı ya, World War Z'de
Mesela
falan oynadı.
Benjamin Button'da çok önemli bir rol oynadı.
Evet, Benjamin Button oynadı.
Öncesinde
Truva'da şeyini verdi. Hani
he.
görüntüsünün hakkını verdi, gitti Achilles oynadı. Orada biraz şey gibi, hani o rolü niye aldı bilmiyorum ama Achilles'a da çok iyi gidiyor yani. Hani ki kadro çok sağlamdı bu arada. O filmin kadrosu falan da çok sağlamdı. Onun dışında
12 Maymun da çok iyidir mesela.
Hayat Ağacı çok enteresan bir filmdi abi, Brad Pitt'in. O
Evet.
çocuklarını dövdüğü sahneler falan, böyle onlar çok iyiydi. Ya mesela adama her şey çok yakışıyor. Şey, Furry izlemiştim. Furry'i de çok beğendim yine. Hani orada biraz daha
Mesela
sert falan askerdi ama.
Snatch'te çok çok iyiydi. Mesela ben şeyi çok seviyorum.
Çingene
Böyle
boksör inanılmaz yani.
küçük roller oynadı. Ocean's Eleven, Snatch, Inglourious Basterds. Hani böyle başrol gibi
Inglourious
değil.
oynadı ve Once Upon a Time Hollywood'da da oynadı ve orada çok iyiydi ya.
Hemen
Ben
bence de
filmi
kötü
de
ama.
beğendim bu arada. Ben filmi de bayağı sevmiştim. DiCaprio da, o da ayrı ayrı. DiCaprio bir tık daha önde o filmde. Şey sahnesiyle, oyunculuk yapamayıp da karavana girip ortalığı dağıttığı sahne var ya, kendine sinirlendi. Bence oralarda falan mükemmel oynuyor. Bir de o kızı yere attığı falan sahneler inanılmaz. Ama DiCaprio'nun da bak en sevdiğim şeylerinden biri o şeyde Django'daki şey sahnesi. Masaya çekici vuruyor falan, eli kanıyor. Kanlı elini alıp kızın suratına sürmüş ya, gerçekten. Biliyor muydun bunu? Ama Brad Pitt'te kalırsak, Brad Pitt'te başka ne vardı ya? Çok beğendim.
Moneyball filminde ben çok beğenirim son 10 yıldakine şeye bakınca. Ya bir sürü oynadığı film var. İşte Spy Game var, 12 yıllık kölede oynadığı, Meksikalı'da, Big Short'ta. Şeyden bu arada yapımcılık da yapıyor. A24'ün bildiğim kadarıyla ortaklarından. O yüzden de o yapımcılık yaptığı filmlerde de küçük roller de olsa alıp hani hem şeye de destek oluyor.
Yapıma destek veriyor. Ha.
Evet. Çünkü o ismini kullandırarak da Brad Pitt oynuyor o zaman iyidir diye çoğu insan düşündüğü için de öyle bir avantajı da var. Başarılı bir oyuncu gerçekten de. Yani sadece o yakışıklılıktan yürümedi, yeteneği de bir şekilde
Aynen.
gösterdi. Ufaktan kapatalım.
Kapatalım abi.
Evet. Reklamlarımızı dinlediniz. Gelecek bölümümüzde bu iğrenç espri.
Gelecek bölümümüzde ne konuşacağımıza dair en ufak bilgimiz bile yok.
Yok, inşallah yok. Canlı yayın yaparız. İnşallah.
Umarız, evet, sorayım. Canlı yayını yapacağız. Hatta canlı yayın çok izlenir, çok böyle katılım olursa. Daha sonra işte haftanın bir gününü belirleyip artık düzenli en azından canlı yayın yapma fikrini de düşünebiliriz.
Çok katılım dediğin kaç? 100 mü?
100 bin falan.
100 bin. Ben 100 diyordum. 10 bin olursa canlı yayında öp başına koy, onu da söyleyeyim.
Kesinlikle öyle. Yani 500 bin arası olursa yapılır bence.
Bence de yapılır. Güzel, keyifli olur yani.
Evet evet, ama büyük ihtimalle 35 kişi yapacağız.
Olsun ya, gerçekten hani şey gibi, şimdi 300 Spartalı gibi. Gerçekten 35 kişi de...
Evet, Spartalı olacak değil mi?
Spartalı olursa, Spartalı olursa. Şey
yapalım. Kanalımıza abone olunca avu diye ses gelsin.
Aynen. O yüzden ben niteliğe daha önem veriyorum sayıdan çok. Boyu değil işlevi diyorum yani Celil. Öyle de şeyi kapatıyoruz.
Evet.
Bölümümüzü kapatıyoruz.
Bölümümüzü kapatalım.
O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Teşekkürler.